Ayrım 25. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 227. Bir kez daha bahçeden gelen Tahir'in mızmızlanmalarına dikkat kesildi. Sakine yengenin ellerini ve tabanları çamurlu çıplak ayaklarını görebiliyordu. Kadın oğlunun elindeki hortumu almak istiyor ama o bırakmıyordu. Ama salak şeydi bu Tahir'de. Normalde okulda, mahallede gıkı çıkmazken annesinin yanında şımarıyordu. Bir de kendisinden küçük kızlar karşısında dili çözülüyordu nedense. Ama işte her dediğini de yaptırıyordu annesine. Çünkü hortumu sonunda tamamen ona bırakmıştı Sakine yenge. Eliyle sulaması için diktiği domatesleri işaret ediyordu oğluna. Kadının "Azıcık dök, çürürler sonra" dediğini işitti. İkisi yer değiştirdiğinde Tahir kayboldu. Yengesinin heybetli gövdesi çıktı ortaya. Kadın çiçekli şalvarını ayak bileklerinden yukarıya, diz kapaklarına kadar sıyırmış, bembeyaz etli bacakları çıkmıştı ortaya. Her şeyi kocaman kocamandı. Bileklerine kadar tozlanmış, tabanı çamurlu ayakları büyükçe ve tombuldu. Şalvarı yukarı sıyırmasıyla baldırları iyice yüz yuvarlak olmuştu. Bu kadın şimdi derin derin iç çektikten sonra kalkmış, mutfağa yönelen annesinin tam tersiydi. Esmer, ince, uzun boylu bir kadındı Fatma'nın annesi. Arkadan hep lastikle bağladığı saçları kömür karası. Saçlarını böyle arkada bağladığında yüzü küçücük, incecik oluyor. Ama akşamları o saçları açtığında öyle güzelleşiyordu ki Fatma hep bir tarak alıp o saçları taramayı, saçların elinin altında tire tire akışını hissetmeyi seviyor. Annesinin arkasından mutfağa girdi sessizce. Çaydanlığa su dolduruyordu annesi. Yine kızının oradaki varlığından haberi yokmuş gibi dalıp gitmişti. Fatma gidip yanında dikildi. "Anne," dedi, "çay mı yapıyorsun?" "Hı," demekle yetindi annesi sadece ve tezgahta demliğe çay koydu. Musluğu açıp çayı ıslattı. Çayı yıkarken dalıp gitmişti ve yanı başındaki kızını görmüyordu. Boğazına bir şeyler düğümleniyordu Fatma'nın. Kızmak, küsüp gitmek istiyordu ama yapamıyordu. Sonunda dayanamadı. Eteğine dokundu annesinin. Sonra o tanıdık güzel kokusuna sokulmak için yandan başını koluna dayadı. Tam kollarıyla beline sarılacakken annesi hafif geri itti onu. "Dur be kızım, elim dolu, görmüyor musun?" dedi. Ama yine de dönüp kızına baktı. Fatma annesinin yüzünün yumuşadığını, donuk gözlerinde alabildiğine sevecen bir şeyler yakaladığını zannederken. Kara göz bebekleri titredi annenin. Anında başını geri çevirdi, demlikteki suyu imbikten süzdü, damla damla akıttı. Fatma hiç susamışlığı yokken musluğun üzerindeki raftan bardak istedi. Annesi bir eliyle rafta bardağı alıp kızına uzatırken demliği çalkaladı. Kızın arkasından dolanıp ocağa yürüdü. Fatma parmak uçlarına basarak zar zor musluğa uzandı. Annesinin yardıma yetişmesini umarak alabildiğine sesli oflayıp pufladı, musluğu açtı. Yarısına kadar suyla doldurdu bardağı. Ama anne orada değildi sanki. Ellerini çaprazlamasına göğsünün üzerine dolamış, dalgın dalgın pencereden dışarı bakıyordu. Yarısına kadar doldurduğu suyu zorlana zorlana sessiz sessiz soluyarak içerken bir yandan da gözlerini kocaman açıp annesine bakıyordu Fatma. Annesi birden hızla kızından yana döndü, kolları gevşedi. "Kızım," dedi fısıldarcasına, yutkundu. "Yavrum," dedi adeta yalvaran bir sesle. Bir an sarılmak için kollarını açacak gibi oldu. İçi sevinçle dolan Fatma ağzından bardağı çekti. Annesine doğru bir adım atıyordu ki gözleri dolu dolu olmuş olan kadın anında vazgeçti. Hızla mutfak kapısına yöneldi, dışarı çıktı. Fatma "anne" diye fısıldadı sadece. Fısıltısına annesinin sesi karıştı. "Sakine abla," diye bağırdı kadın. Fatma öylece durdu mutfağın ortasında. Elinde bardak umutsuzca yutkundu birkaç kez. Biri dokunsa ağlayacak ya da bıraksa annesi, kucağına boynuna dolansa doya doya kana kana ağlayacak. Mutfağın camından tık tık eden bir ses işittiğinde irkilerek geri döndü. Küçücük bir kuş pencere önüne konmuş, sertçe cama yapışmış kahverengi uzunca bir şeyi gagalıyordu. Fatma elindeki bardağı mutfak tezgahına bıraktı, kuşu ürkütmemek için parmak uçlarına basarak usulca pencereye yaklaştı. Kuş kocaman bir solucanı gagasının arasına almaya çalışıyor, solucan ise hala hareket ediyordu. Bu, bugüne kadar gördüğü en büyük solucandı. Solucan, kuşun gagasına asılı kuyruğunu, hoş evin bahçesinde onca solucan görmüş olan Fatma, bu iğrenç yaratıkların kuyruklarının hangi tarafa düştüğünü hiçbir zaman öğrenememişti. Bir iki kez daha salladı, sonra tamamen durdu. Öldü dedi Fatma sesli sesli. Tam o sırada gürültüyle mutfağın kapısı açıldığında kuş solucanı kaptığı gibi uçup gitti. Sakine yenge avucunda bir dolu bozukluk. Fatma dedi, hadi kızım bizim evde çok işimiz var bugün ananla. Al şu parayı Tahir'le bakkala gidin istediğinizi alın. Ama oralarda oynayın emi. Gülay'la Cemile de şimdi inşaatın oralara gidiyorlardı. Beraber oynayın uslu uslu. Fatma uysalca gözlerini yere indirirken başını olur anlamında salladı. Şaşkınlıkla yengesinin elbisesinin cebine doldurduğu paraları yokladı. Ne kadar çok paraydı bu? Bugüne kadar eline hiç bu kadarı geçmemişti. Hele şalvarı hala dizlerine kadar sıyrılmış, terlikli ayaklarında su damlayan yengesi bugüne kadar hiç para vermemişti ona. Kadın eğildi, Fatma'nın iki yandan örgülü saçlarını sıvazladı. Fatma, onun babasının öldürüldüğü ilk günler hariç, ilk kez bugün böyle kendisiyle ilgilendiğini, yine son defa sevecenlikle başını okşadığını hatırlayacaktı yıllar sonra. Kırmızı yarım top biçimindeki güneşin gözle görülür bir hızla, kızıl eflatun renkli ufuğun ardına çekilişini izlerken, birden çok uzun süredir burada oturduklarını hatırladı. Akşam oluyordu. Havadaki kuşlardan ikisi, zaman zaman kanat uçları birbirine değercesine kara birer çizgi halinde bu kızıllığa doğru süzülüyordu usulca. Sanki hiç aceleleri yokmuş, bir akşam gezmesine çıkmışlar da bunun için göğün kızıllığını seçmişler gibi. Fatma her gün dibinde oynadıkları ağacın gövdesine sırtını dayamış, yüzü gökyüzündeki kuşlarda, Gülay'ın ikili oynamak için taşları yere atışını, Cemile'nin ise heyecanla alt dudağını kemirerek oyunu takip edişini izliyordu göz ucuyla. Cemile ile Gülay'ı o kadar da sevmiyorum diye fikir yürüttü. Beş taş oynamayı bile doğru dürüst beceremiyorlar. Tatsızdı bugün şu oyun. Her gün oynadıkları şu boş arsa da öyle. Zaten sadece kızlarla oynamak hiç de güzel değildi. Bazen burada ateş yakan oğlanlar da yoktu. Bir tek Tahir vardı oğlan olarak, ona da gıcık oluyordu. Diğer oğlanlar belki de yine kuş avına çıkmışlardı. Fatma böyle başı havadayken ne çok şeyi bir arada görebildiğine şaşıyordu. Sanki her şey hem birbirine çok uzak hem de bir arada gözünün içindeydi. Kaportası kapıları sökülüp her bahar mahalleye gelen tenekecilere satıla satıla geride sadece kaba iskeleti kalmış olan hurda araba, şimdi hurdanın bir kanadına oturmuş olan Tahir, hemen yanı başındaki Cemile ile Gülay'ın yeşil ve mavi elbiseleri, birinin kara diğerinin sarı başları, Gülay'ın havaya attığı taşın avucuna topladığı taşlar üzerine şakırdayarak düşüşü ve gökyüzü. Hatta şimdi oturdukları yokuşlu sokağa homurdanarak tırmanan mavi bir otomobili bile görüyordu. Başını hiç çevirmeden sadece görmek istediği tarafı düşünmesi yeterli. Neyi istese o görünüyordu. Biri silikleşiyor, diğeri netleşiyordu sadece. Bir kuş sürüsü çok alçaktan, tam başlarının üzerinden ıslık sesine benzer bir vındamayla geçti. Kuşlar önce ardı ardına upuzun bir çizgi halinde kıvrıldı. Sürmekte olan inşaatın arkasındaki koruluğa doğru açılarak yaprak şeklini aldı. Sonra gelişi güzel dağıldılar. Deli mi bu kuşlar diye iç geçirdi Fatma. Oğlanlar tam o tarafta kuş avlıyorlardır şimdi. Herkes bilirdi oranın kuşlarının sonu olduğunu da bir tek onlar mı habersizdi bundan? Mutfakta gördüğü kuş aklına geldi, bir kez daha ürperdi. Kuş solucanı yutuyor, kuş avına çıkan oğlanlar da onları kafalarından koparıyorlardı. Ama o da dün o kuşları öldüren Seyfi'nin elini morartmıştı okulda. Bir an Seyfi'nin kin dolu bakışları aklına geldi, ürperdi. Seyfi ters bir şey söylese kendisini belki de dövmeye kalkışsa. Ama ben ne yapabilirim ki diye iç geçirdi Fatma. Öğretmen istedi. Aslında dün sınıfta yaşadıklarını hatırladıkça öyle keyif alıyordu ki. Tek tek sıraya koyuyordu sahneleri. Öğretmen önce 4. sınıfların matematik problemlerini tahtaya yazıyor, sonra 5. sınıflara yöneliyor. İkinci sınıfların bulunduğu köşede en önde oturan Fatma, dördüncü sınıfların problemini çözüp defterine yazıyor, sonra öğretmeni izliyor. Yeniden dördüncü sınıflara dönen öğretmen çok sinirli. Yahu çocuklar biraz kafanızı çalıştırın. Bakın şuna dikkat edin. Bir yıl diyorum, bir yıl. Burası çok önemli. Bir yıl 52 hafta diye tekrarlıyor Fatma içinden. Öyle heyecanlı ki yerinde duramıyor. Ama biraz cesaret edip tahtaya çıkan hiç kimse çözemiyor problemi. Sahiden de çok aptal bunlar diye düşünüyor Fatma. Elini kaldırdı kaldıracak. Heyecanla öğretmene bakıyor. Öğretmen Fatma ile göz göze geliyor. Parmağını ağzına götürüyor. Göz kırparak sus işareti yapıyor. Kimse çözemiyor. Öğretmen sinirleniyor, bağırıyor dördüncü sınıflara. Sonunda dayanamıyor. Fatma'ya dönüyor. Söyle kızım, haftada kaç ekmek? Fatma ayağa kalkıyor, önlüğünün eteğini düzeltip hazır ola geçiyor. Heyecandan ve korkudan sesi titriyor. Haftada 12 ekmek öğretmenim diye bağırıyor. Aferin kızım diyor öğretmen. Utanın, utanın. Parmak kadar çocuk çözüyor şu basit problemi ama siz gel göster şu mankafalılara diyor. Fatma sadece uçuyor tahtaya doğru. Ama yine de tedirgin, yüzü adeta yanarak. Önce diğer öğrencilerden kalma yamuk yumuk tebeşirli karalamaları elinin ulaştığı noktaya kadar siliyor. Sonra en güzel yazısıyla şunları yazıyor kara tahtaya. Bir yıl 624 ekmek, bir yıl eşittir 52 hafta. 624 bölü 52 eşittir 12. Sonra da sesi biraz titreyerek yüzüne basan ateşle işlemini tane tane tamamlıyor. Aferin diyor öğretmen. Aferin Fatma, aferin. Ne akıllı kız diye bağırıyor koca sınıf koro halinde. Aferin diyor bütün mahalle herkes. Süper zekalı kızım diye sesleniyor babası bir yerlerde. Cem'in vay be, amma kafa var bu kızda dediğini işitiyor. Sonra eline uzun cetveli veriyor öğretmen. Elinin içine zar zor sığıyor cetvel. Önce yumuşacık vuruyor ellere, biraz korkarak. Ama öğretmen daha sert, daha sert diye bağırdıkça sertleşiyor, içindeki korku ve utanç dağılıyor. Aksine önünde açılan eller cetvelin şeklini alıp morardıkça ellerin sahipleri bu tıfıl kızın sert vuruşuyla utançtan kıpkırmızı kesildikçe içinden kabaran öfkeyle sertleştiler. Arka sıralardaki Seyfi'ye gelene kadar ne utanç ne korku kalıyor. Sadece birilerinin canını yakıyor olmanın hazzı. Seyfi'nin uzattığı ele öyle sert vuruyor ki el cetvelle birlikte masaya çarpıyor. Of anam diye haykırıyor Seyfi. Acıdan gözleri yaşarıyor. Bu bölüme geldiğinde hep keyfi kaçıyordu Fatma'nın. Keşke o kadar sert vurmasaydım diye ayıflandı. O an cetveli elinde tutuyormuş gibi sertçe sıkmış olduğu avucu gevşedi. Elini sıkarken tırnakları ayasına batmış, canı acımıştı. Teninde tırnaklarının izi görünüyordu. Tüh, değdi dedi Gülay. Gülay dörtlerde yanmıştı. Şimdi oyun sırası Cemile'deydi. Fatma oturduğu yerden kıpırdadı. Bacağı uyuşmuştu. Oturuşunu değiştirip inşaattan yana döndü. Oradan gelen Türkiye kulak kesildi. Karadır kaşların benzer kömüre. İşçilerden biri de eşlik ediyordu radyodaki sese. Fatma da mırıldandı hafifçe. Yardan ayrılması zarar ömüre. Artık işi bırakmış olan işçiler inşaatın önüne yığılı yığılı briketlerin üstünden atılmış eşyalarını topluyor. Biri iş gömleğini çıkarmış, terden koltuk atları sararmış atletin üstüne başka bir gömlek geçiriyor. Bir diğeri briketlerin üzerine oturmuş, başına su akan hortumu tutmuştu. Cem ve Metin'in babası Süleyman amcanın inşaatıydı bu. Her yönüyle mahalleden ayrıksı bir inşaat. Bir kere bu koskocaman arsanın hepsi bu inşaata aitti. Mahallede ilk kez iki katlı, her katında 4-5 odası bulunan koskocaman bir ev dikeceklerdi oraya, saray gibi. Ama sarayın efendileri gitti diyordu büyükler. Süleyman geldi, bu anarşi ortamından çekip götürdü olanları. Nereden bilecekti ki birkaç ay sonra askeriyenin memleketin durumuna el koyacağını? Ama iyi yaptı diye söyleniyordu amcası. Cem daha çocuktu ama Metin'in yaşında kaç delikanlı bok yoluna gitti. Askeriye geldiğinden beri diye söyleniyordu. Kaçı mapuslarda çürüyor. Sonra susuyor, derin derin iç çekiyordu. Fatma çoktandır babasıyla Cem'in gidişi arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyordu. Babası faşistler tarafından öldürülmüştü. Cem de babası öldürüldüğü için gitmişti. Üstelik babası da Cem de bir türlü gelmemişlerdi. Toplama, çıkarma, bölme, çarpma işlemleri gibi birbirine bağlı iki gidiş. Sanki Fatma ile de ilgisi olan iki gidiş. Babası kendisine sayı saymayı öğretmiş, Cem de toplayıp çıkarmayı, çarpıp bölmeyi. Sonra da o da tıpkı babası gibi onun zekası karşısında şaşırıp sevinmişti. Babasının artık gelmeyeceğine çoktan ikna olmuştu galiba Cem'in de. Süleyman yaptırıyor bu evi ya, gelmez artık oğlanlar buralara. Kim geri dönmüş ki onlar da dönsün diyorlardı. İnşaattan gelen müzik kesilmiş, işçiler yavaş yavaş evlerine dağılıyorlardı. Fatma'nın gözleri biraz ötede hurda arabanın paslı demirine oturmuş olan Tahir'e takıldı. Tahir'in küslüğü hala geçmemişti. "Sen kız mısın bizimle beştaş oynuyorsun?" dediklerinden beri orada oturuyor, kara gözlerini zaman zaman kendilerinden yana çevirerek kaş altından bakıyordu. Bir an acır gibi oldu Tahir'in orada öyle mazlum duruşuna. Ama hemen fikir değiştirdi. Annesi onun yüzünden kızmadı mı kendisine? Eğer dün akşam 4. sınıfları sıra dayağından geçirmiş olduğunu söylemese, annesi önce öyle yan yan kendisine bakmaz, sonra yatakta yalnız kaldıkları bir saatte öyle uzun uzun söylenmezdi. Herkes onun süper zeka oluşuna o kadar hayret edip ona övgüler yağdırırken annesi hep kızıyordu. "Göze batma kızım, kız çocuğusun, babasız bir kızsın, uslu uslu okuluna git gel, sana ne üst sınıfları matematiğinden" diyordu. Babası olsa kesinlikle sevinirdi. "Benim kızım süper zeka, okuyacak doktor olacak" derdi. Cem de sevinirdi, buna emindi. Ama annesi, "Düşürdün" diye bağırdı Gülay. "Fatma, sende sıra." Fatma dalgın dalgın kızlara baktı, keyifsizce omuz sikti. "Canım istemiyor, ben eve gideceğim artık." "Ya hadi bir el daha siyelendi Gülay." Cemile ise başını eğmiş, her zamanki uysal haliyle ses çıkarmadan etrafa saçılmış taşları topluyordu. Küçük, tozlu eline topladığı 4 taşı bir kenara bıraktı. Kaybettiği 5. taşı aramaya başladı. "Çık" dedi sessizce. Bağdaş kurduğu yerde kenara kayarak bacaklarını açtı. 3 kız taşı bulmak için etraflarına bakınır, sağlarını sollarını elleriyle yoklarlarken Tahir yan başlarında dikilmişti. Cemile iri mavi gözleriyle suçlu suçlu Fatma'ya, sonra Gülay'a baktı. "Tine" dedi fısıltılı bir sesle kız. Biraz sırıtarak zafer kazanmış bir edayla başlarına dikilen Tahir eliyle Cemile'nin kıvırcık başını öne doğru itti. "Tine mine yok, Türkçe konuşacaksın. Sadece Türkçe, duydun mu?" "Niye?" diye itiraz etti Gülay. "Tine Türkçe değil mi?" "Değil, yok diyeceksin, yok, anladın mı?" dedi yeniden Tahir kendinden emin buyurgan bir sesle ve bir kez daha başını vurdu Cemile'nin. Tahir'den kurtulmak için çökmüş olduğu yerden hafif yan kayan Cemile'nin koca mavi gözleri kısılıp titredi. Ağlayacakmış gibi dudaklarını büzüştürdü, suçlu suçlu ellerini ovuşturdu. Küçük kız başını önüne eğip de siyah kirpikleri kapandığında sanki gözleriyle beraber kıpkırmızı kesilen yüzü de kayboldu. "Sana ne be? Sana mı soracaktı nasıl konuşacağını?" diye çıkıştı Tahir'e Fatma. "Bana ne olur mu? Babam da her gün anneme söylemiyor mu Türkçe konuş diyor, Türkçe." Tahir'in babası Musa amcayı düşündüğünde onun uçları sararmış pos bıyıkları, bir de sigara kokusu düştü aklına. Konuşurken bu bıyıkları da garip bir şekilde titrer, kalın, tok sesini sanki daha da heybetli kılardı. O kadar sık duyardı ki ondan bu sözü, çocuklarına söylemekten çok karısına çıkışırdı her defasında. "Türkçe konuş, Türkçe." Tahir de her defasında düzeltirdi babasının sözünü. "Türkçe değil baba, Türkçe, Türkçe." Oysa Musa amca çocukların etrafta olmadığını zannettiği anda karısıyla ve diğer yetişkin akrabalarla hep kendi dillerinde konuşurdu. Fatma, "Senin baban da annen de kendi aralarında Türkçe konuşmuyorlar ki" diye çıkışıp Tahir'i tam can evinden vurmaya hazırlanıyordu ki arkalarında yaklaşan araba homurtusunu işitti, vazgeçti. Yüzü arabanın geçtiği yola dönük olan Tahir şaşkın bir ifadeyle bir adım ileri atıldı. "Aa Fatma" dedi, "bu senin annen, baksana arabada gidiyor." Fatma arkasını döndü, biraz önce kıçı yere değecekmiş gibi çalkalana çalkalana, homurdana homurdana yokuşu tırmanan o mavi otomobildi bu. Tam birkaç adım ötelerinden geçerken annesinin kendilerine bakan soluk yüzünü gördü. Çok sonra bu ilk bakışta annesinin saçlarını ilk kez kabarık topuz haline getirdiğini hatırlayacaktı, gezmeye gider gibi. Ama bu gezmelere ters düşen bir şey daha görmüş olduğunu da anımsayacaktı yine çok sonra. Annesi ağlıyordu ama o anda bu detayların farkında değildi. Çünkü anne diye bağırarak hızla arabanın arkasına düşmüş, var gücüyle koşmaya başlamıştı. Etrafındaki her şey hızla dönüyor, başı uğulduyordu. O koştukça araba daha da hızlandı. Annesinin arabanın arka camına dönmüş yüzünü, bir de tepesi kel kır saçlı yaşlı adamın başını gördü. Fatma kendini kaybetmişti. Dünya sadece korkunç bir uğultudan, motor sesinden ve annesinin gittikçe uzaklaşıp görülmez olan yüzünden, bacaklarına inen ağırlıktan, ciğerine saplanan, onu soluksuz bırakan ağrıdan, tükenmekte olan nefesinden ibaretti. Koştukça bacakları ağırlaşıyor, yavaşlıyor, araba hızlanıyor, anne gitme diye haykıran sesi kısılıyordu. Tökezleyip yüzüstü yere kapaklandığında ve can havliyle başını yeniden havaya kaldırdığında araba gözden kaybolmuştu. Fatma dur diye bağırıyordu biri arkasından. Başını geri çevirdiğinde soluk soluğa kalmış Tahir'i gördü. Şakaklarından terler akıyordu Tahir'in. Çocuk elini uzattı. Fatma'nın sıyrılmış, kanlanmaya yüz tutmuş elini tutmaya çalıştı. "Hadi Fatma, hadi. Kalk eve gidelim." diye yalvardı. 25. ayrımın sonu. Sayfa 235.